Ayrım 3. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch, sayfa 25. Krupiye tahta markalarını yastık niyetine kullanan Madame Courvalor'un o halini şöyle bir değerlendirdi ve eliyle ağzını kapatarak öksürdü. "Baylar," dedi, "müessese halen kullanımda olan markaların yerine uygun değerde yenilerini temin edecek." "Elbette," dedi Jean, ansızın önüne yığılan Durenna'nın küçük marka dağını nazikçe okşarken. Locke, arkalarındaki kalabalığın hayretle, dehşetle ve şaşkınlıkla fısıldaştığını duyabiliyordu. Sonunda diğerlerinden daha cömert bazı seyircilerin başlattığı hafif bir alkış dalgası yayıldı ama o da çabucak sona erdi. Madame Courvalor gibi saygın bir kişinin yalnızca 6 tüp içkiyle sızıp kaldığını görmek salondakileri coşturmaktan ziyade utandırmıştı. "Hımf," diyen Madame Durenna prosunu altın çanağa bastırarak söndürdü, ayağa kalktı ve o gece bahis oynadı. Her şeyin önemli bir kısmı değerindeki platin düğmelerle ve gümüş ipliklerle süslü siyah sırmalı kadife ceketini gösterişli bir eda ile düzeltti. "Efendi Costa, efendi de Ferra, anlaşılan yenildiğimizi kabul etmekten başka çaremiz yok." "Ama kesinlikle altta kalmadınız," dedi Locke, haşat olmuş zihninin el verdiği kadar baştan çıkarıcı bir tebessüm ederek. "Neredeyse boyumuzun ölçüsünü alacaktınız."
"Üstelik tüm dünya gözlerimin önünde bir o yana bir bu yana sallanıyor," dedi Jean. Oyun boyunca olduğu gibi şimdi de bir mücevher ustasınınkiler kadar sabit ellerle.
"Baylar, heyecan verici ahbaplığınıza minnettarım," dedi Madame Durenna, hiç de öyle olmadığını ima eden bir ses tonuyla. "Bu hafta başka bir oyun oynar mıyız? Haysiyet icabı bize bir intikam fırsatı tanıyacağınızdan eminim."
"Hiçbir şey bize bundan daha fazla zevk veremez," dedi Jean.
Locke de hevesle kafa sallayarak kafatasının içeriğini sızlattı. Madame Durenna bunun üzerine soğuk bir edayla elini uzattı ve üstündeki boşluğu öpmeleri için ikiliye izin verdi. Locke ile Jean bilhassa asabi bir yılana itaat edercesine kendilerinden istenileni yaptıktan sonra Recui'nin görevlilerinden dördü horuldayan Madame Corvalor'u daha münasip bir yere taşımak amacıyla yardıma geldi.
"Tanrılar aşkına, her gece su gibi içki içip birbirimizi sızdırmaya çalışmamızı seyretmek seni canından bezdirmiş olmalı," dedi Jean, Krupiye'ye doğru 5 solarilik bir marka atarken. Oyun sonrasında görevlilere küçük bir bahşiş vermek adettendi.
"Hiç de bile bayım, para üstünüzü nasıl istersiniz?"
"Para üstü mü?" Jean gülümsedi. "Hepsi senin olsun."
Görevli o gece ikinci kez insani duygularını belli etti. Hali vakti nispeten yerinde olsa bile o küçük tahta markalardan biri onun bir yıllık maaşının yarısı kadardı. Locke ona bir düzine marka daha atınca ağzından bir hayret nidası kaçırmamak için kendini zor tuttu.
"Talih kucaktan kucağa gezdirilmekten hoşlanan bir kadın gibidir," dedi Locke. "Git kendine bir ev falan satın al. Şu an para saymakta biraz zorlanıyorum."
"Yüce tanrılar aşkına çok çok teşekkür ederim baylar." Görevli etrafa çabucak göz gezdirdi. Sonra da bıyık altından konuştu. "O iki hanım pek sık oyun kaybetmez. Hatta hatırlayabildiğim kadarıyla bu ilk oluyor."
"Zaferin de bir bedeli vardır," dedi Locke. "Yarın sabah kalktığımda başımın o bedeli ödeyeceğini sanıyorum."
Madame Corvalor basamaklardan dikkatle indirilirken Madame Durenna da peşlerinden giderek oyun ortağını taşıyan adamlardan gözünü ayırmıyordu. Kalabalık dağıldı, masalarında kalan seyircilerse seslenerek krupiye yemek ve kendi oyunları için yeni kart desteleri istediler. Locke ile Jean markalarını, görevler Madame Corvalor'unkileri çabucak değiştirip yerlerine salyasız olanları temin etmişti. İçi kadife kaplı geleneksel tahta kutularda toplayıp basamaklara doğru yöneldiler.
"Tebrikler baylar," dedi 5. kata çıkan merdivenin başındaki görevli. Birbirine çarpan kadehlerin çınlamaları ve edilen sohbetlerin mırıltıları aşağıya kadar geliyordu.
"Sağ ol," dedi Locke. "Korkarım Madame Corvalor benden bir iki el önce pes etti."
İkili günahhanenin dış duvarının iç yüzeyi boyunca kıvrılarak uzanan merdivenlerden yavaşça indi. İkisi de güncel Verrar yaz modasına uygun olarak para ve itibar sahibi adamlara yakışır şekilde giyinmişti. Saçları simya yoluyla sarının açık bir tonuna boyanmış olan Loki'nin üstünde diz hizasına kadar inen fırfırlı kuyruklara ve büzgülü bir bele sahip karamel kahverengisi bir ceket vardı. Turuncu ve siyah tonlardaki üç katlı kocaman manşetleri altın düğmelerle süslüydü. Yelek giymiyordu. Sırtında sadece terden sırılsıklam olmuş, en kalitelisinden ipek bir tünik ve onun üstünde de siyah renkli, gevşek bir boyun bağı vardı. Jean da benzer bir tarzda giyinmesine rağmen onun ceketi bulutlu bir göğün altındaki denizlerin grimsi mavi tonundaydı ve göbeğine kısa kesilmiş sakalının kıvırcık kıllarıyla aynı renkte geniş siyah bir kuşak sarılıydı. Seçkin insanlarla dolu katları bir bir arkalarında bıraktılar, her iki cinsiyetten genç refakatçilerinin kollarına girip onları birer evcil hayvan gibi dolaştıran Verrarlı ticaret kraliçeleri, kartların ve şarap sürahilerinin üstünden Kamor'un düşük çaplı don ve donalarını süzen, parayla satın alınmış Lashayn ünvanlarına sahip erkeklerle kadınlar, denizdeyken edindikleri bronz tenlerini, keskin ve solgun yüz atlarının üstünde birer maske gibi taşıyan dar siyah ceketler içindeki vadralı armatörler. Loki teoride Tal Verrar'a hükmeden ticaret konseyi Priori'nin en az iki mensubunu tanıdı. Görünüşe bakılırsa kumarhaneye üye olabilmek için gereken başlıca vasıf derin ceplere sahip olmanızdı. Zarlar yuvarlanıyor ve kadehler çınlıyordu. Kumarbazlar gülüyor, öksürüyor, sövüyor ve iç geçiriyordu. Sıcak havada ağır ağır süzülen dumanlar, parfüm, şarap, ter, kızarmış et ve yer yerde simyasal uyuşturucuların reçinemsi aromasını taşıyordu oradan oraya. Loki'nin daha önce hakiki saraylar ve malikaneler görmüşlüğü vardı. Günahhane tüm o görkemine rağmen bu insanlardan çoğunun gece sona erip de oyunlar bittiği zaman geri dönecekleri evlerinden çok daha lüks bir yer değildi. Günahhanenin asıl büyüsü kaprisli seçiciliğinden ileri geliyordu. Yeteri kadar insanı bir şeyden mahrum bıraktığınız takdirde o şey eninde sonunda sis kadar yoğun bir gizemle çevrilirdi. Zemin katın arka taraflarında alışılmadık derecede iri olan bazı görevlilerin başında beklediği gizli denebilecek ahşap bir bölme bulunuyordu. Neyse ki önünde kuyruk yoktu. Loki kutusunu bölmenin yegane penceresinin altındaki tezgaha gereğinden biraz sertçe bıraktı. ''Hepsine hesabımı aktarın.'' ''Hay hay Bay Costa'' dedi kutuyu alan baş görevli. Talişamlı bir ticaret spekülatörü olan Leo Canto Costa bu şarap buharları ve bahisler krallığında iyi tanınan biriydi. Görevli Loki'nin tahta marka yığınını çabucak bir kayıt defterindeki birkaç işaretle değiştirdi. Krupiye'ye verdiği bahşiş çıkarıldıktan sonra bile Durenna ve Korvalor'u yenerek elde ettiği kazançtan Loki'ye düşen pay neredeyse 500 solariyi buluyordu. ''Duyduğum kadarıyla her ikiniz de tebrik edilmeyi hak ediyormuşsunuz, Efendi de Ferra'' dedi görevli. Loki geri çekilerek Jean'ın kendi kutusuyla tezgaha yaklaşmasına izin verdiği sırada. Yine bir talişamlı olan Jerome de Ferra, Leo Canto Costa'nın yakın dostuydu. Hayali bir elmanın iki yarısı gibiydiler. Loki ansızın sol omzuna bir elin konduğunu hissetti. İhtiyatla döndüğünde kendini kıvırcık siyah saçlı bir kadına bakarken buldu. Günahhane görevlileriyle aynı renklerde pahalı bir elbise giyen kadının yüzünün bir tarafı göz alıcı bir güzelliğe sahipken, diğer tarafı ise sanki feci şekilde yanmışçasına buruşmuş, kösele kahverengisi bir yarı maske gibiydi. Gülümsediğinde dudaklarının hasarlı kısmı hareket etmedi. Loki ona bakarken canlı bir kadının kilden yapılma bir heykelden çıkmak için çabaladığını görür gibi oldu. Bu Requi'nin vekil harcı Selendri'ydi. Loki'nin omzuna koyduğu el yanmış olan sol tarafındaki gerçek değildi. Yekpare pirinçten bir taklitti ve kadın onu geri çektiği sırada fener ışıklarının altında donuk bir parıltı saçmaktaydı. ''Müessese sizi görgülü davranışlarınız kadar hatırı sayılır dirayetiniz içinde tebrik eder.'' dedi kadın o ürkütücü ve peltek sesiyle. Ayrıca öyle bir ayrıcalıktan yararlanmayı seçerseniz, sizin ve Efendi de Ferran'ın 5. katta memnuniyetle karşılanacağınızı bildirmek ister. Locke'nin tebessümü oldukça içtendi. Kendim ve ortağım adına teşekkürlerimi sunarım dedi, çakır keyifliğinin neden olduğu bir süratle. Müessesenin takdiri elbette ki son derece gurur verici. Kadın farklı anlamlara yorulabilecek bir baş selamı verdi. Sonra da geldiği kadar süratli bir şekilde kalabalığın arasına karışarak gözden kayboldu. Sağda solda kaşlar takdirle kalktı. Locke'nin bildiği kadarıyla Requi'nin misafirlerinden çok azı yükselen sosyal konumlarından bizzat Selendri tarafından haberdar edilirdi.
Rağbet gören bir mal olup çıktık sevgili Jerome dedi genç adam kalabalığın arasından geçip ön kapıya doğru yürürlerken.
Şimdilik dedi Jean.
Efendi de Ferra dedi başkapı görevlisi onlar yaklaşırken gülümseyerek ve Efendi Costa bir tahtirevan çağırmamı ister misiniz?
Gerek yoksa al dedi Locke kafamı biraz gece havasıyla temizlemezsem düşüp kalacağım yürüyerek gideceğiz.
Nasıl isterseniz bayım.
Dört görevli askeri bir disiplinle kapıyı Locke ile Jean'ın geçmesi için açık tuttu ve iki hırsız kırmızı kadife halıyla kaplı geniş taş basamaklardan dikkatle indi. Bu halı her gece sökülüp bir yenisiyle değiştirilirdi. Bunun sonucunda da insan sadece Tal Verrar'da dilenci ordularını düzenli olarak kadife kumaş yığınlarının üstünde uyurken görebilirdi. Manzara nefes kesiciydi. Sağlarında diğer şans evlilerinin silüetlerinin arkasında adanın hilal şeklindeki tüm kavisi görülebiliyordu. Kuzeyde altın basamakların halemsi parıltısına tezat teşkil eden nispi bir karanlık mevcuttu. Bulutsuz gökteki üç ayın aydınlattığı pirinç denizi şehrin ötesinde, güneyde, batıda ve kuzeyde fosforlu denebilecek gümüşü bir renkle ışıldıyor, uzaklardaki gemilerin yelkenleri orada burada birer hayalet silikliğiyle bu civa rengi tablodan yükseliyordu. Locke isterse soluna dönüp aşağıya doğru bakabilir ve ayaklarının altındaki taşların sabitliğine rağmen adanın ilk beş taraçasındaki aşamalı çatıların baş döndürücü manzarasını seyredebilirdi. Etrafı insan sefahatinin uğultusuyla ve parke döşeli yollarda ilerleyen faytonların takırtısıyla sarılıydı. Altıncı seviyedeki düz cadde boyunca hareket eden veya bekleyen en az bir düzine at arabası vardı. Günahhane tanrılarının dikkatini çekmek için dikilmiş bir mum misali simyasal fenerlerinin parlaklığıyla donuk karanlığa doğru yükseliyordu.
Ve şimdi benim sevgili profesyonel kötümserim dedi Locke günahhaneden uzaklaşıp göreceli bir mahrumiyete kavuştuklarında. Benim kaygı tüccarım, benim yorulmak bilmez şüphe ve küçümseme kaynağım buna ne diyeceksin?
Ah söyleyebileceğim ne var ki Efendi Costa planınızın ulvi dehası karşısında böylesine huşuya kapılmışken düşünmek o kadar zor ki.
Sözlerinde bir alaycılık gizli sanki.
Ağzınızdan yer alsın dedi Jean beni incitiyorsunuz. Suç konusundaki tarifsiz vasıflarınız bir medcezir kaçınılmazlığıyla tekrardan galip geldi. Kendimi ayaklarınızın dibine atıp sizden af diliyorum. Sizinkisi tüm dünyayı besleyen bir deha.
İşte bu tam bir...
Keşke yakınlarda bir cüzzamlı olsaydı da diye onun sözünü kesti Jean. Ona dokunup zavallıcı sihirli bir şekilde iyileştirebilseydiniz.
Ah kıskançlıktan çatladığın için böyle boş konuşuyorsun.
Mümkündür dedi Jean. Aslına bakarsan büyük ölçüde zenginleştik, yakalanmadık, ölmedik, şöhretimizi arttırdık ve bir üst kata kabul edildik. Buna saçma sapan bir plan demekle hata yaptığımı itiraf etmeliyim.
Sahi mi? Hah dedi Locke ceket klapalarının altına uzanırken. Çünkü ben de bunun saçma sapan bir plan olduğunu itiraf etmeliyim. Sorumsuzluğun daniskasıydı. Bir tüp daha içse kapı yutmuştum. Hatta bu işin altından kalkabildiğimize şaştım kaldım desem yalan olmaz. Loki klapalarının altını bir iki saniye daha kurcaladı, sonra da oradan yaklaşıp baş parmağı genişliğinde ve uzunluğunda küçük bir yün parçası çıkardı. Onu dış ceplerinden birine soktuğu sırada yünden küçük bir toz bulutu kalktı ve yürümeyi sürdürürlerken genç adam ellerini hızla yenlerine sildi.
Kaybetmemize ramak kaldı demek nihayet kazandık demenin bir başka yolu. Hepsi bu dedi Jean.
Yine de içki neredeyse işimi bitiriyordu. Bir daha kendi kapasitem hakkında bu kadar iyimser davranırsam kafama bir nacak saplayarak hatamı düzeltiver.
İki tanesiyle birden düzeltmek beni daha çok mutlu eder.
Planı mümkün kılan şey Madame İzmi ile Carvaler olmuştu. Leo Canto Costa ile yolları ilk kez birkaç hafta önce bir oyun masasında kesişen, kağıt oynarken rakiplerini kızdırmak için parmaklarıyla bir şeyler atıştırmak gibi güvenilir bir huya sahip olan Madame Corvalor. Atlı karınca batağında sahiden de geleneksel yöntemler kullanılarak hile yapılamazdı. Recoin'in görevlilerinden hiçbiri bir dukalık karşılığında bile bir kart destesini işaretlemezdi. Ayrıca hiçbir oyuncu atlı karıncayı kurcalayamaz, bir tüp yerine bir başkasını seçemez veya tüplerden birini başka bir oyuncuya ikram edemezdi. Rakiplere yabancı bir madde aşılamanın alışıldık tüm yolları kapalı olduğundan geriye kalan tek ihtimal bir oyuncunun göze çarpmayan sıra dışı bir şeyi, geniş bir paranoyanın bile farkına varmayacağı bir yöntemle hedefine ulaştırılan bir maddeyi yavaşça ve kendi rızasıyla bedenine almasıydı. Mesela Loki ile Jean tarafından ufacık oranlarda oyun kartlarının üstüne serpilen, sonra da oyun sırasında devamlı parmaklarını yalamaya meraklı bir kadına aktarılan narkotik bir toz gibi. Bella Paranella, gece dostu adıyla bilinen renksiz ve tatsız bir simyasal tozdu. Onu derin ve dinlendirici bir uykuya dalmakta kullanan tedirgin mizaçlı, zengin insanlar arasında epey popülerdi. Alkolle karıştırıldığı zaman az miktarlarda dahi olsa çok çabuk etki gösterirdi. Bu iki madde ateş ile kuru parşömen kadar birbirinin bütünleyicisiydi. Suç amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmamasının tek sebebi ağırlığının 20 katı akdemire satılıyor olmasıydı.
''Tanrılar aşkına, o kadın bir savaş kadırgası kadar dayanıklıydı.'' dedi Loki. ''Tozu üçüncü veya dördüncü elde hafif hafif almaya başlamış olmalı. Herhalde daha azıyla bir çift azgın yaban domuzunu öldürebilirsin.''
''En azından amacımıza ulaştık.'' dedi Jean kendi toz rezervuarını ceketinden çıkarırken. Yün parçasını bir anlığına süzdü, omuz silkti ve onu ceplerinden birine koydu.
''Öyle, üstelik onu gördüm.'' dedi Loki. ''Recuin'i, oyunun ortalarında merdivenlerden bizi seyrediyordu. Adam da şahsi bir ilgi uyandırmış olmalıyız.'' Bu durumun heyecan verici olasılıkları Loki'nin zihnindeki pusun biraz dağılmasını sağladı. ''Yoksa neden sırtımızı sıvazlasın diye Selendri'yi göndersin ki?''
''Eh, diyelim ki haklısın, şimdi ne olacak?'' ''Daha önce bahsettiğin gibi şansını zorlamak mı istiyorsun, yoksa ağırdan almak mı? Belki birkaç hafta daha dördüncü ve beşinci katlarda takılabiliriz, ne dersin?''
''Birkaç hafta daha mı? Yok, daha neler. İki senedir bu tanrıların cezası şehirdeyiz. Hazır Requin'in kabuğunu çatlatabilmişken sonuna kadar gidelim derim.''
''Yarın gece harekete geçmemizi önereceksin değil mi?''
''Herifin merakı kabardı. Gel kılıç ocaktan yeni çıkmışken onu sıcağı sıcağına dövelim.''
''Galiba o içkiler seni fevri yaptı.''
''İçkiler başımı döndürdü. Hepsi bu. Beni fevri yapan tanrılar.''
''Hey siz!'' diye geldi bir ses önlerindeki sokaktan. ''Durun.''
Loki gerildi. ''Pardon.'' Telaşlı görünen genç bir verrarlı avuçları Loki ile Jean'a bakacak şekilde ellerini kaldırmıştı. Uzun siyah saçlı adamın hemen yanında, Loki'nin düello alanı olarak tanıdığı kırpılmış çimenliğin kıyısında küçük ve iyi giyimli bir kalabalık toplanmıştı.
''Lütfen durun baylar,'' dedi genç adam. ''Korkarım ki bir anlaşmazlık çıktı ve üstünüze ok gelebilir. Biraz beklemenizi rica edebilir miyim?''
''Ah, ah!'' Loki ile Jean aynı anda gevşediler. Birileri arbaletlerle düelloya tutuştuğunda atışlar yapılana dek alanın yanında beklemek görgü kurallarına uygun olduğu kadar akıllıca bir davranıştı da. Böylece ne arka plandaki bir hareket düellocuların dikkatini dağıtır, ne de oradan geçen birine kazara ok saplanırdı. Yaklaşık 40 metre uzunluğundaki ve onun yarısı genişliğindeki düello çimenliği, dört köşesindeki siyah çerçevelere asılmış fenerlerin loş beyaz ışığıyla aydınlatılıyordu. İki düellocu şahitleriyle beraber çimenliğin ortasında duruyor ve her adam yere birbiriyle kesişen dört soluk gri gölge düşürüyordu. Locke böyle bir olayı seyretmeye hevesi değilse de o sırada Leo Canto Costa, yani birbirlerinin üstünde delikler açan yabancılara karşı kayıtsızca bir tutum takınan bir adam gibi davranması gerektiğini hatırlattı kendi kendine. O ve Jean olabildiğince az rahatsızlık verecek şekilde kalabalığın arasına sıkıştılar. Çimenliğin karşı tarafında da benzer bir kalabalık toplanmıştı. Düellocularından biri modaya uygun, kaliteli ve bol bir beyefendi kıyafeti giymiş çok genç bir adamdı. Gözünde gözlük vardı ve saçları bakımlı lüleler halinde omuzlarına kadar iniyordu. Kırmızı ceketli rakibi çok daha yaşlı, biraz kambur ve epey yıpranmış bir adamdı. Buna rağmen tehdit teşkil edecek kadar dinç ve azimli görünüyordu. Dört adamın elinde de kamurlu hırsızların sokak yayı dedikleri cinsten hafif bir arbalet bulunuyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.